Ayrım 42 ve İhtilal Altan Öymen sayfa 471 19. Bölüm 1959 Londra'daki uçak kazası. Başbakanın heyetinin büyük kısmı kazada hayatını kaybetti. Başbakanın Türkiye dönüşünde Ankara garında kaçan fırsat, Aydın Menderes'in izlenimleri, yeniden sertleşen siyaset, Saidi Nursi'nin ölümü, zile olayları. 1959 yılı benim askerlik yılım. Anlatmıştım, askerliğim gecikmişti. O yüzden sorunlarla karşılaşıyordum. Amerika'ya gidememem de o yüzdendir. O işi artık yapmam gerekiyordu. Ayrıca basın davasından 10 aylık mahkumiyetim vardı. Yargıtay da onaylanırsa hapse girecektim. Askerlik gene geriye kalacaktı. Onay gecikirse veya karar bozulur ve davanın yeniden görülmesi başlarsa askerliğimi bitirmiş olabilirdim. En kötü ihtimalle asker kaçağı durumuna düşmekten kurtulmuş olurdum. Lise veya üniversite mezunları için askerlik o zamanlar 1,5 yıl sürüyordu. Birinci bölümde anlatmıştım, gene de hatırlatayım. O sürenin 6 ayı okul süresiydi. Eğer okulun sınavlarını geçerseniz veya komünistliğinizden veya başka bir sakıncalı halinizden şüphe edilir de çavuş çıkarma işlemine uğramazsanız sınavlara girerdiniz. Geçerseniz asteğmen olarak mezun olurdunuz. Kura çekerek bir yere tayin edilirdiniz. Orada 1 yıl görev yaptıktan sonra teğmen rütbesiyle taburcu olurdunuz. 1958 yılı sonlarında başvurumu yaptım. Ordu donatım sınıfına ayrıldım. 1959'un Ocak ayında okuldaki öğrencilik dönemine başladım. O dönemlerde benim kuşağımdaki gazetecilerden bazıları aynı yolu seçmişlerdi. İstanbul'da İlhan Selçuk ve Semih Balcıoğlu işe bir dönem öncesinden başlamışlar, asteğmen olmuşlardı. Benimle aynı dönemde başlayanlar arasında da dünyanın Ankara temsilcisi Oktay Ekşi de dahil bazı arkadaşlarım vardı. Ekşi 6 aylık ilk öğrenim dönemini İstanbul'da Tuzla'daki piyade okulunda tamamlayacaktı. İkisi Tercüman'da ve Yeni Gün'de birlikte çalıştığım Aydın Köker ile Kim dergisinde birlikte çalışacağım Bedi Güray bizim ordonat okuluna verilmişlerdi. Okul başladı, sınıflara ayrıldık. Köker ve Güray'a ek olarak daha birçok arkadaş edindim. Aradan 50 küsur yıl geçti ama çoğunun adlarını ve yüzlerini tek tek hatırlıyorum. Ama soyadlarını çıkaramıyorum. O sırada çektirdiğimiz fotoğraflardan bazılarını buldum. Birini 1. bölümde yayınladım. Burada da cip önündeki bir pozumuzu göreceksiniz. Not: fotoğrafın altında Bedi Güray hariç sadece ilk adları var. Eğer bu kitabın değerli okurlarından onları tanıyan var da bana bir ulaşım adresi iletebilirlerse çok makbule geçer. altan.oymen@radikal.com.tr 6 ayımız o arkadaşlarla birlikte geçti. Aydın Köker bu fotoğrafta yok. Onunla birlikte okul alanı dışına çıkmak suçundan 2 gün hapis yattık. Suç ortaklarımız arasında bu fotoğraftaki 2 arkadaş daha vardı. Onlar ceza almamışlardı. Tabii onların kim olduğunu o zamanki sorguda da açıklamamıştım, burada da açıklayamam. O hapis cezası dışında askerliğimin öğrencilik dönemi genellikle iyi geçti. Eve çıkabildiğim geceler gazete ve dergilere imzasız yazılarımı yazabiliyordum. O sürenin büyük kısmında genç gazeteci arkadaşım Selçuk Altan benimle birlikte çalışıyordu. Benim okulda bulunduğum sıralarda konularımızla ilgili tüm bilgileri sağlıyordu. Onları birlikte dergi yazısı halinde yazıyorduk. 1. bölümde değindiğim güçlükler gene o okulda devam eden subaylık dönemimde çıkacaktı. Londra'daki uçak kazası. Okulun dışında devam edip giden iç ve dış olaylara gelince, 1959 yılının 2. ayında Türkiye büyük bir uçak kazası felaketi yaşadı. Başbakan Adnan Menderes ve beraberindeki heyet Kıbrıs'la ilgili görüşmelerin son aşamasına katılıp anlaşma imzalamak üzere Londra'ya hareket etmişlerdi. Tarih 17 Şubat 1959'du. Bindikleri uçak Türk Hava Yolları'nın Viscount tipi bir yolcu uçağıydı. O gezi için başbakanlığın hizmetine verilmişti. Sis yüzünden Heathrow havaalanına inemedi. Gatwick havaalanına yönlendirildi. Sis Gatwick havaalanında da vardı. İletişim imkanlarında da bir aksaklık olunca uçak alan civarındaki bir ormana düştü. Uçakta başbakanın heyetinde bulunan 24 yolcu ile 5 mürettebat vardı. İlk haberlere göre içlerinden 16'sı, sonraki haberlere göre 14'ü öldü. Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu, Basın Yayın ve Turizm Bakanı Server Sobuncuoğlu, Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersu, Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şerif Arzı kurtarılamayanlar arasındaydı. Benim Irak olayıyla ilgili 17. bölümde adı geçen sınıf arkadaşım Güner Türkmen de heyetteydi. O da kurtarılamamıştı. Kazadan kurtulanlar arasında Devlet Bakanı Emin Kalafat da vardı. Yarası ağırdı ama yoğun bir tedavi sonunda kurtarıldı. Yolculardan bazıları yaralı olarak, bazıları önemli bir yara almadan kurtulmuşlardı. Başbakan Adnan Menderes onlar arasındaydı. Yaralanmamıştı ama bir süre hastanede yatması gerekiyordu. Haberin Türkiye'de duyulması tabii büyük bir şok yaratmıştı. Ölenlerin kaybına duyulan üzüntü büyüktü. Başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere diğer yolcuların kurtulması ise eski deyimle mucizevi bir teselli etkisi yaptı. Ölenler için Londra'da büyük bir tören yapıldı. Cenazeleri uçakla Türkiye'ye getirildi. Gene büyük bir törenle kaldırıldılar. Başbakan Menderes'in bir süre hastanede kalması gerekiyordu. Kıbrıs Anlaşması'nın metnini hastanedeyken imzaladı ve 26 Şubat Perşembe günü uçakla Türkiye'ye döndü. Önce İstanbul'a geldi, oradan büyük bir törenle karşılandı, 27 Şubat gecesi yataklı trenle Ankara'ya hareket etti. Menderes'in Türkiye'ye dönüşü. Başbakanın o akşam Haydarpaşa istasyonundan kalkan trenle hareket etmesinin yakın siyasi tarihimizde çok önemli bir yeri vardır. Şimdi bunu anlatmaya çalışacağım. 1959 yılının Şubat ayının ilk iki haftasında Türkiye'de yaşamış biri olarak benim duygu ve düşüncelerim şuydu. 9 yıldan beri gazetecilik yapıyordum. CHP'ye daha üniversitenin birinci sınıfındayken üye olmuştum. Demokrat Parti iktidarının birçok icraatını çok yanlış buluyordum. Gazeteci olarak yazdığım yazılarda, attığım başlıklarda bu yanlışları belirtmeye çalışıyordum. Üstelik o iktidar döneminde iktidarın istediği gibi davranmayan gazetecilerin çektiği çileler meydandaydı. Ben de o dönemin basın suçlarıyla ilgili cezalarının tehdidi altındaydım. Ama Londra'daki o uçak kazasının ilk haberleri geldiği sırada Menderes'in durumunun ne olduğu henüz belli değilken onun için tüm yakın çevremle birlikte inşallah kurtulmuştur dileğini tekrar edip duruyordum. Kurtulduğu haberini öğrenince de çok sevinmiştim. Benim gibi çok kimse de öyleydi. Menderes'in başbakan olarak izlediği politikalara en başta karşı olanlar da dahil, onun böyle bir felaketten kurtulanlar arasında olmasından herkes çok memnundu. Bu durum siyasetçiler arasında da bir bahar havasının koşullarını yaratmıştı. Tahmin ederim ki İsmet Paşa da aynı durumdaydı. Bu yüzdendir ki 28 Şubat günü sabahında İstanbul'dan Ankara'ya trenle gelecek olan Menderes'i bizzat karşılamak için Ankara garında bulunmak istemişti. Gardaki karşılama bir devlet töreni olacaktı. Gerçi büyük bir halk topluluğu da Londra'da ölümden dönmüş olan başbakanı karşılamak için oraya gelecekti. Ama garın dışında bekleyecek, ona hoş geldin gösterisini garın şehre çıkış kapısının önünde yapacaktı. Garın içinde trenin geleceği yerde Menderes'in ailesi ve yakınlarıyla birlikte devlet protokolündeki kişiler bulunacaktı. Tören protokolü ona göre düzenlenecekti. Protokoldeki sorun. İnönü'nün karşılama töreninde bulunmak istemesi protokolün düzenlenmesinde bir sorun çıkardı. Trenle gelenlerin karşılanmasındaki resmi düzenleme şöyleydi. Tren karşılanacak olan yolcunun ineceği vagonun kapısını belirli bir noktaya rastlatacak şekilde dururdu. O noktaya gelenin ayağı yere değmeden basacağı bir kırmızı halı konulurdu. Halının etrafında karşılayıcılar protokol sırasına göre yer alırlardı. Gelene hoş geldin denilmesi de o protokol sırasına göre olurdu. Tabii o protokolde o gün Menderes'in aile fertleri de ön sırada olacaktı. Ama Menderes'i karşılama törenine Cumhurbaşkanı Celal Bayar da gelecekti. Protokol sırasında en önde gelen tabii oydu. Devlet protokolünün ondan sonraki sırasında Meclis Başkanı Refik Koraltan vardı. Ondan sonrası ise yeni bir durumdu. Ondan sonraki üçüncü sırada başbakan vardı ama başbakan o gün karşılayacak olan değil karşılanacak olandı. O zaman üçüncü sıranın normal olarak İnönü'ye verilmesi gerekirdi. İnönü'nün iki sıfatı vardı. Biri ana muhalefet partisi başkanıydı. Sırasının başbakandan hemen sonra gelmesi demokrasinin geleneklerinden biriydi. Gerçi o gelenek henüz yerleşmemişti. Bazen bahar havaları zamanında uygulanıyor, bazen rafa kaldırılıyordu. Ama İnönü'nün bir başka sıfatı daha vardı. Türkiye'nin Bayar'dan önceki cumhurbaşkanıydı. Atatürk'le ilgili törenlerde olduğu gibi bazen o sıfatıyla da en ön sıralarda yer alıyordu. Karşılama törenini düzenleyenler bütün bu etkenleri göz önünde tuttular. Ne yapacaklarına karar vermeden önce Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın düşüncelerini öğrenmek istediler. Bunun sonucu şu oldu. Bayar tören sırasında trenin geleceği yerde değil, istasyonun şeref salonunda bulunmayı tercih ediyordu. Menderes'in aile fertleri ve diğer karşılayıcılar trenin durduğu yerde bulunabilirlerdi. Ama kendisi Menderes'i şeref salonunda karşılayacaktı. Bunun sonucu da şu olacaktı. Karşılama töreninde fotoğraf çeken gazeteciler Bayar, Menderes ve İnönü'nün aynı karede üçlü bir görüntüsünü alamayacaklardı. İnönü şeref salonunda bulunmayacak, Menderes'i sadece peronda görmekle yetinecekti. 28 Şubat günü Ankara Garı'ndaki karşılama töreni buna göre gerçekleşti ve bununla birçok gözlemciye göre yeni bir bahar havasının fırsatı kaçırılmış oldu. Oysa belirttim, Türkiye'ye o sırada öyle bir bahar havasının gelip yerleşmesini isteyenler toplumun her kesiminde her zamankinden daha çoktu. O karşılamayı Aydın Menderes anlatıyor. 28 Şubat 1959 sabahı Ankara'daki o karşılama töreninde bulunanlardan biri rahmetli Menderes'in rahmetli oğlu Aydın Menderes'ti. Onunla ikinci bölümde anlattığım ve alıntılar yaptığım söyleşimizde bu konuya da değinmişti. Milliyet 16 ile 21 Eylül 1990. O söyleşiden söz konusu karşılamayla ilgili bölümü de buraya alayım. Söyleşi sırasında konu o günkü karşılama törenine gelmiş, ben sormuşum, Aydın Menderes anlatıyor. Babam İstanbul'a gelmiş, oradan Ankara'ya trenle hareket etmişti. İstasyonda bir karşılama töreni yapılacaktı. Garın dışında on binlerce kişi toplanmıştı. İçeride de trenin geleceği peronda da devlet erkanıyla birlikte gene büyük bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanı Bayar garın şeref salonunda bekliyordu. Ben ve annem de babamın bulunduğu vagonun durması planlanan yerde. Oraya bir halı konulmuştu. Biz halının bir tarafındaydık. Arkamız orman çiftliğine dönük şekilde. Halının öteki tarafına da İnönü ile Kasım Gülek gelmişlerdi. Tam karşımızdaydılar yani. Geldiklerinde tabii annemle el sıkışıp karşılıklı hal hatır sormuşlardı. Tren orada duracaktı ve babam en önce İsmet Paşa ile Kasım Güley'in ellerini sıkmış olacaktı. Devrin bakanları, milletvekilleri hepsi daha gerideydiler. Nihayet saat geldi, tren yaklaştı, yaklaştı, duracak gibi oldu. Ben babamı gördüm. Bakışlarından herkesi görür gibiydi. İsmet Paşa'yı da gördüğünü ve yüzüne çok tatlı bir tebessümün yayıldığını hatırlıyorum. Fakat o anda bir şey oldu. Makinist treni durduramadı. Vagon o halı serilen yerden ileriye doğru kaydı. Her şey allak bullak oldu. Bizim arkamızdan da kalabalık yüklendi. O arada teyzemin düştüğünü, rahmetli Celal yardımcının onu kolundan tutup kaldırdığını hatırlıyorum. İsmet Paşa ile Kasım Gülek'in de bu istikamete doğru yürümeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Neticede babamla el sıkışmaları baştaki gibi düzenli bir şekilde olmadı. Büyük bir izdiham içinde ve kısa bir şekilde oldu. Buna rağmen babamla İnönü kucaklaştılar. O itiş kakış arasında pek bir şey konuşamadılar. İnönü ve Gülek oradan ayrıldılar. Orada iktidarla muhalefet arasında bir diyaloğun başlaması ihtimali vardı. Arkası gelmedi. Gelmedi. Çünkü belli ki Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın öyle bir tercihi yoktu. Bayar trenin gelişindeki resmi karşılama sırasında da daha sonra da İnönü ile bir arada bulunmak istememişti. İnönü'nün o karşılamadan sonra şeref salonuna gelmesi de istenmemişti. Kısacası birçok halde siyasetteki karşıtların birbiriyle yakınlaşmasını kolaylaştıran protokol düzenlemeleri o gün bunun tam tersine bir sürece katkıda bulunmuştu. Zaman zaman tansiyonu düşürmek gerekirdi. Aydın Menderes o söyleşimizde gardaki karşılama törenindeki durumu anlattıktan sonra Türk demokrasisinin sorunlarından birinin siyasi partiler arasındaki mücadelelerin çok sert geçmesi olduğunu belirtiyor. Bunun nedenlerinden biri olarak da demokrasiye geçiş dönemindeki kadroların bir kısmının eski dönemden kalan alışkanlıklarını gösteriyor. O konuda söylediklerinden de bir bölümü buraya alayım. Eski dönemin alışkanlıkları iktidar partisinin de bazı mevkilerinde bulunan kimseler de vardı. Muhalefetin sertliğine karşı devletin de sert olması, muhalefet ne yapıyorsa ona aynen mukabele edilmesi. Bazıları devlet yönetimi ilkesi olarak öyle bir tutumu benimsemişlerdi. Daha önceki siyasal geçmişimize bakalım. İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İhtilal dönemlerinden beri hemen hemen hiçbir uzlaşma modeli yoktur. Siyasetin dayanağı hep güçlü olmakta, güç kullanmakta görülmüştür. 1950'de başlayan dönemde ise çok başka bir yaklaşımın hakim olması gerekirdi. Ama bunun için lider kadrolarının daha genç insanlardan oluşması gerekirdi. Tek parti döneminden de gelseler o dönemin siyasetinde hiç değilse 1930'lu yıllardan sonra yer almış insanlardan. Bu tamamen öyle olamadı. Demokrasiye geçişimizin kaçınılmaz olarak mücadeleli geçecek olan o döneminde zaman zaman tansiyonu düşürme, frene basma gereğini düşünebilecek ve bunu yapabilecek olanlar iki tarafta da bunu yapamadılar. Bugün bu söylediklerimle kimseyi ismen eleştirmek istemiyorum ama o dönemle ilgili araştırmalar yapıldıkça bunlar üzerinde durulacaktır. 42. ayrımın sonu. Sayfa 481.